Ayrım 20.
Allah hiçbir milleti Çek milletinin düştüğü hale düşürmesin. Rus tanklarının gölgesinde hürriyet. Biz burada iki gözü iki çeşme ağlarız, ağlarız, ağlarız, ha ağlarız. Çeklerin bağımsızlığı için ağlarız. Biz bağımsızlığını çok çok isteriz Çeklerin. Biz yalnız babamızın oğlu Çekler için gözyaşı dökeriz. Şu Çekoslovakya'da hiç iş yok. Şu Sovyetlerde de hiç mi hiç iş yok. 1000 tane tank Çek topraklarına misafir olaraktan gelemezler miydi? 6. filo gibi Çek topraklarında üst yerine tesis kuramazlar mıydı? Bu Sovyetler politikalardan anlamazlar ki, bu Çekler Türk değil ki. Misafirsever olsunlar. Bu Çekler hürriyetten, bağımsızlıktan anlamazlar ki. Bu Çekler dostluktan anlamazlar. Baktılar, gördüler şimdi. Gazetelerimiz nasıl da günlerce Çeklerle doldu taştı. Burnu kanamış bir Çek çocuğunun fotoğraflarını çarşaf çarşaf bastık. Biz Çeklerin bağımsızlığını dünyada bütün bağımsızlıklardan üstün tutarız. Canımızdan üstün tutarız. Öldürülen Vedat Demircioğlu. He, o mu? Onu anmaya bile değmez. Misafirseverliğimize gölge düşürmüş bir gençtir o. Onun yaptığı Türk milletinin geleneklerine aykırıdır. Müstahakını buldu kerata. Ölsün. Amerika gibi bir devlet bize dostluk elini uzatıyor da, bize misafir oluyor da, biz istemiyoruz. Böyle bir devletin dostluğunu alçaklar vatan hainleri. Vietnam'da Prasa gibi adam doğuruyormuş Amerika. Bakın hele işe. Bu da konuşulacak şey mi? Vietnam'da ne yapacaktı ya Amerika? Vietnam'a misafir olarak gidiyor, Vietnam'a yardıma gidiyor, Vietnam'a tesis kurmaya gidiyor, üst değil. Bu iki kızıl hain de Amerika'ya karşı çıkıyor. Onun misafirliğini kabul etmiyor. Kuracakları tesisleri kabul etmiyor. Amerika üst kurmaz, hep tesis kurar. Amerika işgal etmez, misafir olarak gelir. Şu alçak Vietnam'a bir iki yetişmiş vatandaşımızı, bir iki yiğit vatansever kompradorumuzu, bir iki yeşil sarıklımızı gönderelim de misafirseverlik neymiş öğretsinler de onlara, onlar da pırasa gibi doğranmaktan kurtulsunlar. Amerika'nın da, Amerikan filosunun da, Tom Mix'inin de, yardımının da, barış gönüllülerinin de, kompradorlarının da, tesislerinin de, radarlarının, atom bombalarının da, askerlerinin de, her bakanlığımızdaki uzmanlarının da başımız üstünde yerleri var. Onlar sokakta oynayan çocuklarımızı kurşunluyorlar. Onlar bayrağımızı ayaklarının altına alıp çiğniyorlar, yırtıyorlar. Onlar insanlarımız öldürülüp Türk mahkemelerinde yargılanmıyorlar. Daha da nesi, bakın hele şu vatan hainlerini. Bir de misafirimizi hapse atacaklar. Bir bayrak yırtılmış, bir çocuk ölmüş, birkaç adam öldürülmüş. Ne olacak yani? Misafirseverliğimize halel gelmesin yeter ki. Dünyada insan olabilmenin birinci şartı iyi misafirsever olmaktır. Bunu yalnız AP iktidarı bilir. Onlar ki çok Müslüman, onlar ki çok Türk, onlar ki çok insandırlar. Ve kadınlarımız, onlar ki 30 Ağustos zaferinde erkeklerini sırtlarında mermi taşımışlardı. Onlar ki anamız, avradımız, sevgilimiz, onlar ki kız kardeşimizdir. Başkumandan ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri derken, Türk ordusunun ardından İzmir'e girmişlerdir. Ve madenlerimiz ve petrollerimiz, boraksımız, namusumuz ve şerefimiz, hem de kişiliğimiz, ölümsüz Yunus Emre, Koca Sinan, Mustafa Kemal, büyük tarihimiz, insancıl kültürümüz, Karacaoğlanımız, Dadaloğlumuz, Dede Korkut'umuz, Nasrettin Hocamız, hem de Çanakkale'miz, Dumlupınar'ımız ve kadınlarımız. Ah Çekler tutsak oldular, vah Çekler tutsak oldular. Terör kanunları çıkarmak kolay. Söyleye söyleye dilimizde tüy bitti ama gene de söyleyelim. Bir faydası olacak hiç sanmam. 20. yüzyılın yarısını geçmiş bir çağda sırtını kompradorluğa dayamış bir iktidarın herhangi olumlu bir şey yapabileceğini sanmak saflık olur. Söyleye söyleye dilimizde tüy bitti. Gene de söylemek zorundayız. Onlar söylediklerimizden hiçbir şey anlamayacaklar. Anlasalar da hiçbir söylediğimiz gerçek onların işine gelmeyecek. Hiç olmazsa onlarla birlikte bir sele kapılıp giden milletin aydınları, öğretmenleri, askerleri, işçileri, köylüleri duysunlar sözlerimizi. Duyurabildiğimiz, anlatabildiğimiz kadar. Bu gidiş tam bir yozlaşmaya, tam bir çürümeye gidiştir. Eskilerin izmihlal dedikleridir. Tanrı göstermesin hiçbir yerde böyle bir izmihlal dedikleridir. Anadolu toprağı çürüyor, düpediz ölüyor. Toprağımızı Halk Partisi iktidarları, Demokrat Parti iktidarları öldürdü. Şimdi de daha beteri AP bir tek ağaç kalmamacasına öldürüyor. Toprak verimini yitiriyor. Nüfus artıyor, Türkiye'de açlık başladı. 7 milyon işsiz insan ve 7 milyon işsiz insana iş yerine her gün camilerde ayaklanma ve kıyam kışkırtmaları. 7 milyon işsiz ayağa kalksın da kompradorların, toprak ağalarının, softaların, AP'lilerin dışındaki herkesi kessin. Çünkü din elden gidiyor. Öğretmenleri kessin, askerleri, işçileri, bütün AP muhaliflerini kessin. Bir cuma günü herhangi bir camiye gidin. Herhangi bir vaizden yukarıdaki kışkırtmaları duyacaksınız. Herhangi bir iktidarcı gazeteyi açın, yukarıdaki kışkırtmayı okuyacaksınız. Gece sabaha karşı üniversite yatakhanesine giriyorlar, uykularındaki delikanlarımızı copluyor, öldürüyorlar. Ördüldükleri, copladıkları yetmiyormuş gibi bir de onları pijamaları, atletleri, donları, gömlekleriyle yalın ayak, başı kabak, yarı çıplak mahkeme huzuruna biz de bu korkunç insaniyetsizliği yazıyoruz. Vay sen misin yazan? Al sana 6 ay, al sana 1 yıl, al sana 10 yıl. Ceza isteniyor. İnsanın ama insan olan insanın yüreğindeki vatanseverlik duygusu bütün zulümlerden, bütün hapislerden, bütün can korkularından daha güçlüdür. Onlar bunu bilmiyorlar. Ellerinden geleni arkalarına koymasınlar. Koymasınlar da bir millet hangi yüreklerin üstünde duruyormuş anlasınlar. Bir Vedat Demircioğlu giderse bin Vedat Demircioğlu onun elindeki bağımsızlık, insanlık, vatanseverlik bayrağını yere düşürmeden nasıl kaparmış görsünler. Türkiye ölüme mahkum edilmiştir. Bunu Mısır'daki Sağır Sultan'dan da duydu. Bu bilimsel bir gerçektir. Üçüncü bir dünya savaşı patladığı an Türkiye 7 saat içinde topyekün imha edilecektir. Kurdu, karıncası, balığı, kuşu, bütün canlısıyla. Türkiye'deki 500 tane Amerikan üssü 105 tane atom hedefidir. Yozlaşmamış, yüreğindeki bütün insanlık, vatanseverlik duygularını yitirmemiş, bir canavar haline gelmemiş, insan kendi vatanına, insanlarına, anasına, babasına, böylesine canavarca kıyar mı? Türkiye'nin bu dövüşte suyu yoktur. Amerikan ve Sovyetler Birliği devleri dövüşürken, Türkiye bu korkunç imha dövüşünün hiçbir şekilde ilk hedefi olmak mecburiyetinde değildir. Bunu bütün dünya böylece biliyor. Ama bunu mideleriyle Amerika'ya bağlı, gözü dönmüşlere anlatamazsınız. Türkiye bir atom harbinin ilk hedefi olmakta sürüp gidecek. Kültür yozlaşması, insanlık yozlaşması, köleliğe doğru her gün her gün şahlanarak gidiş. Kıyam talimleri yapılan camiler, politikaya alet edilip yozlaştırılan fakir fıkaranın dini Müslümanlık. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi bir de sansür kanunu, tedbirler kanunu, hürriyetlerin kısıtlanması, gençliği bağımsızlık yolundan geriye çevirebilmek için kanunlar. Boykotları önlemek, yazarların ağzına kilit, bütün Anadolu'da işçi partililere inanılmaz bir zulüm. Bütün bunlar bu iktidara yetmiyor. İktidar gazetelerindeki Hitler, Abdülhamit, Suharto, Franco hayranlığı hiç boşuna değil. Biz konuşmayalım, susalım, ağzımıza kilit vursunlar. Öğrenciler sussunlar, gazeteler daha çok emirlerine girsinler. Mahkemeler, savcılar her gün herkesi sorguya çeksinler. Tahkikat komisyonları bile kurulsun. Bütün işçi partileri bugünkü zulmün bin misli daha yapılsın. 5 üniversite daha basılsın. Binlerce Vedat Demircioğlu daha öldürülsün. Ne değişecek? Türkiye bu çıkmazdan, bu korkunç durumundan, bu sömürüden, bu yoksulluktan, bu imhadan kurtulacak mı? Bir ekonomik kriz başına almış geliyor. Arkanızdaki Amerika bütün sömürgecilerle şu krizi durdurun bakalım. 7 milyon işsize iş, ekmek bulun bakalım. Kompradorluk politikası bir iflas politikasıdır. Bir gayri insani politikadır. Vatanseverliğin V harfiyle bağdaşmaz. Haydi bakalım. Terör kanunları çıkarmak kolay. Bu memleket toprakları terör kanunları terörler toprağıdır biraz da. Neyi değiştirdi terör? Terörcüleri mi kurtardı? Memlekete gelince işte can çekişen bir Türkiye. Bize gelince biz şunu iyi biliyoruz. Gene Türkiye böyle can çekişirken binlerce Türk aydını Çanakkale'de can verdi. Aklın hayalin almayacağı kahramanlıklar gösterdi. Kurtuluş Savaşı'nda da binlerce Türk ve bugün kimsenin canı Çanakkale'de ölenlerden daha tatlı değildir. İşte biz bunu çok iyi biliyoruz. Terör kanunları çıkarmak kolay. Hadi be sen de. Halka güvenmek. Tutucu güçler hiç boş durmuyorlar. Yeryüzündeki sömürü sürüp gitsin diye dehşet bir çalışmanın içindeler. İnsanların köleliği sürüp gitsin diye denemedikleri oyun kalmadı. Amerikalılar Türkiye'ye barış gönüllüleri, türlü araştırma kurulları gönderdiler. Yıllar yılı Türkiye üstünde uzun araştırmalar yapıldı. Bu uzun araştırmalardan sonradır ki Türkiye'deki her cami bir harp meydanı haline getirildi. Amerikalıların bu uzun araştırmalarından sonradır ki devlet içindeki devlet, eli sopalı çember sakallılar ordusu kuruldu. Türkiye'de bugün eli sopalı çember sakallıların diktatörlüğü var. Türkiye'de hiçbir ileri hareket soluk bile aldırmıyorlar. Dünyanın hiçbir yerinde ibadet yerleri böylesine kardeşi kardeşe düşman kılmak için kullanılmamıştır. Sömürücülerin ezeli usulleridir. Kardeşi kardeşe düşman etmek ve sömürmek. Amerikalının da uzun bir araştırmadan sonra bulduğu kardeşi kardeşe düşman olacağı yer cami. Halbuki Müslüman dini düşmanı dost eden bir dindir. Ve camiler dostluk yerleri olmuştur. Öyle anılmıştır. Ve her gün camilerde Amerikan aleyhtarlarına, AP muhaliflerine, bağımsızlıktan yana olanlara karşı bir düşmanlık aşılanıyor. Camilerdeki kıyıma çağrılıyor. Amerika'ya, AP'ye karşı olanlara komünist deniliyor. Ve her gün camilerde bu komünistlere ölüm diye bağırılıyor. Köleliğe karşı olanlara ölüm. Dünyada sömürgeci güç bütünüyle seferber. Halklar uyandıkça onlar bütün melanetlerini kullanacaklar. Halkın dinini nasıl halkın ekmeğinin, vatanının karşısına dikiyorlarsa, halkı da kendi faydasının karşısına dikeceklerdir. Bütün gayretleri budur. Her şeyden faydalanıp halkın kendi faydasının karşısına dikmek güzel bir usuldür. Ve bunda da başarıya ulaştıkları çok olmuştur. Öyleyse buna karşı ne yapalım? Biz de halkın dininin üstüne mi yürüyelim? Din zaten ölü, çürümüş, bitmiş, zararlı bir kurumdur mu diyelim? Halk zaten cahil, kendisine karşı bir topluluktur mu diyelim? Bırakın sarhoşu yıkılana gitsin mi diyelim? Halkın karşımıza alıp ona karşı yürüyelim mi? O kendi faydasına dönünceye kadar onu hacir altına mı alalım? Yoksa tam bunun aksini yapıp halk dal kavuğu mu olalım? Halkın katılmadığı, onaylamadığı bir sosyalizm ayakta kalmaz. Kalsa da erinde, gecinde şaşırır, kendini yitirir. Halk bütün yönleriyle yozlaştırılırsa en büyük halk kurumu din, halkın köleleştirilmesi için kullanılırsa, halk kendi faydası üstünde kör bir fil gibi yürütülürse, her gün gittikçe halk radyosu, vaazı, sineması, politikası, çocuk yayınlarıyla köleliğe doğru, yozlaşmaya doğru itilirse, biz ne yapalım mı demeliyiz? Bu yele bu kar dayanmaz diyerek ya halkı hacir altına almalı ya da dal kavukluk mu etmeliyiz? Her şeye karşın halk uyanabilir. Kendi faydasına karşı kör bir fil gibi yürüyen halk bu kötü yolundan döndürülebilir. Halkın akıl almaz bir sağduyusu vardır. Gözünü bir gün iki gün yumar, üçüncüsünde açar. Böyle olmasaydı hiçbir şekilde dünyanın hiçbir yerinde sosyalizm kurulamazdı. Halk kendi tabiatı icabı sosyalizmi kurmaya, onu geliştirmeye, onu güzelleştirmeye mecburdur. Onun bu mecburiyetini çok iyi bilmeli, hesaplamalı, ona güvenmeliyiz. Bütün çabamız halkın üstünde halka karşı bir örgüt kurmak değil, halkı örgütlemek olmalıdır. Elimizdeki o büyük gücü halkı örgütlemek için, halkı uyandırmak, sosyalist harekete kazanmak için kullanmalıyız. İstimin arkadan geldiği gibi halkın arkadan gelmesi çok zor oluyor. Halkla birlikte sosyalizmi kurmak en kolay, en sağlıklı, en tutarlı yoldur. Bütün gücümüzle halkı uyarmaya çalışsak çok iyi ederiz. Halk uyansın, güçlensin de karşı güçler varsın sosyalizmi zorla kurdurmasınlar. Görsünler o zaman başlarına geleceği. Halkı uyandırmak, halkı örgütlemek çok zor iş. En zor olanı o. Zor ama sağlam işi. Halkın kurduğu sosyalizmde, sosyalizm şimdiye kadar ola gelen hastalıkların birçoğundan salim kalabilir. Bütün gücümüzü halka varmak için harcamalıyız. Bizim doğrumuz sömürücülerin, kölelik taraftarlarının attıkları yalanları, kandırmaları bir anda yıkıp yerle bir edebilir. Halka varmadan, onun elini tutmadan halkı suçlamak kolay. Bir varalım ona, bir el ele verelim, seyreyleyin o zaman gümbürtüyü. Halkın olumlu yanı olumsuzluğundan daha güçlüdür. Yalan tarlasına düşen doğru tohumunu halk çabuk yeşertir. Savaşların en gücü halka ulaşabilmek savaşıdır. Sömürücüler bunu bildikleri için halkla ilericiler arasına bütün engelleri yığarlar. Sosyalizm savaşçılarının ilk öğrenecekleri gerçek halka güvenmek olmalıdır. Halk ve gençlik. Sosyalist mücadele oldum olası gençliğe önem vermiştir. İşçiler, köylüler, emekçiler, sömürülenler dünyayı yeniden kurarlarken çoğu zaman gençliği yanlarında bulmuşlardır. Sosyalist savaşta çok genç insanın alın teri ve kanı vardır. Hangi kökenden gelmiş olursa olsun çoğunlukla genç insan inandıklarının doğrunun yanında bulunmayı istemiştir. Çağımızda da bu genç insanın önemi iyice belirlenmiştir. Genç insan dünyanın düzeltilmesine, haksızlıklara, zulümlere karşı tek mil ağırlığını koymuştur. Çağımız başkaldıran gençliğin çağıdır dersek çok da yanılmamış oluruz. Çağımızda gençlik büyük ödevler yüklenmiş, ezilen sınıfların hareket halindeki her yönüyle vurucu gücü olmuştur. Bu güç gittikçe de ağırlığını daha çok duyurmaktadır. Bütün genişliğiyle bir büyük savaşın yükünün ağırlığının önemli bir kısmını artık sırtında taşıyan gençliği bekleyen tehlikeler elbette vardır. İşçiler, köylüler savaşlarında kendilerini nasıl sağlam tartışılmaz bir yol çizmişler, bu yolda her gün biraz daha nasıl başarıya doğru gidiyorlarsa, gençliğin de kendisine böyle sağlam, şaşmaz bir yol çizmesi gerekliydi. Daha doğrusu bazı yönleriyle gereklidir. Çağımız gençliğinin bugünkü dünyada en büyük özelliği çoğunluğuyla kendisini emekçilerin yanında bulmasıdır. Çağımız gençliği çoğu zaman da emekçilerin yanında olanların dümen suyunda dövüşmüyor, onlarla el ele vermiş savaşıyor. Bazı zamanlarda bazı yerlerde de bütün yetkiyi elinde toplayıp emekçiler savaşının önderliğini eline alıyor. İşte bundan dolayı da gençliğin sorunları daha da ağırlaşıyor, büyüyor. İşte bundan dolayı da gençlik örgütleri, parti örgütleri gibi kendini toparlamak, tam disipline uymak zorunluluğunu duyuyor. Az gelişmiş bir memleketin gençliği ise daha büyük bir sorumluluk altındadır. Az gelişmiş ülkelerde emekçiler bilinçli olarak pek örgütlenemedikleri için gençliğe çok büyük ödevler düşmektedir. Örneğin Türkiye az gelişmiş bir ülkedir. Komprador burjuvası memleketin üstünde bir karabasan gibidir. Köylünün üstünde yüzyıllardan bu yana bir zulüm dağı gibi duran ağayla işbirliği yapmıştır. Softaları da emrine almıştır. Bir de çağımızın en büyük sömürü gücünün askerlerini getirip yurdumuzu işgal ettirmişler. Türkiye bütün anlamıyla işgal edilmiş bir memlekettir. Bu düştüğü kötü durumlardan Türkiye'yi kurtaracak bir tek güç vardır. O da emekçi gücüdür. Bürokratlar, bütün öteki yan tabakalar ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar, Türkiye içine düştüğü bu çıkmazdan emekçiler olmadan kurtaramazlar. Soyut Milli Kurtuluş Savaşı dedikleri savaş tarzı geçerli epey bir zaman olmuştur. Bir milletin milli kurtuluşu kompradorluğun doğuşundan sonra artık sosyalist savaştan başka bir şey olamaz. Bu 2-2-4 eder gibi bir gerçektir. Sosyalist savaşı da ancak ve ancak emekçiler verirler ve ancak sosyalist savaşı emekçiler başarıya ulaştırırlar. İdris Küçük Ömer'in dediği, Türkiye'de artık bir sınıf olmaya doğru giden bürokrat tabaka emekçiler adına bir sosyalist savaşı sürdürebilir. Kazanabilir mi? Bizim istediğimiz şimdi sınıf olmaya doğru giden bu tabakanın emekçilerin yanında sosyalist mücadeleye girişmesidir. Bu mümkün mü? Emekçiler onları bu savaşa katmak için ellerinden gelen her çabayı göstereceklerdir. Emekçilerin bu yeni kurtuluş savaşında tez günde başarıya ulaşıp ulaşmamaları, bürokrat tabakanın tez günde emekçilerin yanında olup olmamalarına bağlıdır biraz da. Bürokrat tabakalar emekçilerin yanında olurlarsa emekçiler milli kurtuluş savaşımızı daha kolay ve daha çabuk başarıya ulaştırırlar. Türkiye'de gençlik kendi örgütlenirken emekçileri de örgütleyecektir. Gençliğin başarısı emekçileri bilinçlendirdiği, örgütlediği ölçüde olacaktır. Bir şeyi, bir büyük gerçeği hiç unutmamalıyız. Gençlik emekçileri örgütler, onları bilinçlendirirken emekçilerden de çok şey öğrenecek. Başka bir yönden de kendi bilinçlenecektir. Gençliğin bir yerde sınırı dardır. Gençliğin büyük deneyleri yoktur. Yaşam karşısında deneysizdir. Gençliğin gücü damarlarındaki taze kan, sömürülenle birlikte olma namusu, bağımsızlığını yitirmiş bir memleketi kurtarma vatanseverliği bilimsel metottur. Emekçiye sonsuz yaratıcılıktan olan yaşamdır. Gençlik işçiye bilimsel metoduyla gidecek, kitabıyla, kalemiyle gidecek, emekçiden de yaşamını, yaratıcılığı öğrenecektir. Sınıfsal bilinç tek yönlü değildir. Ne tek başına kitabın öğrettikleri, ne tek başına yaşamın öğrettikleridir. Bilinç bir bütündür ve ikisi bir araya gelmeden, getirilmeden savaş yarım kalır. Bu savaşta aksaklıklar olur. Sosyalist savaş tarihinin bize çok öğrettikleri var. Bir tanesi de savaşmak imkanını bulmuş emekçi halkın hiç yanılmadığıdır. Yanılmamış ve başarıya ulaşmıştır. Bir elimiz kitaptaysa bir elimiz yaşamda olacak, emekçinin elinde olacak. Sosyalist kavgada başka türlü başarıya ulaşmanın mümkünü yoktur. Sonsuz bir yaratmada olan emekçi, halktan, kitaplardan öğrendiğimizden daha çok öğreneceğiz. Halkla alışverişi sağlamazsak, onun elini tutmak, onunla birlikte yaşamak, savaşmak imkanını bulamazsak bu kavgada başarıya ulaşamayız. Emekçi halk o yanda, biz bu yanda bocalar dururuz. Hem de sittin sene. Halka ulaşabilmek, onunla birlikte bir savaşa başlayabilmek elbette yolların en zorudur. En zorudur ama en sağlamıdır da. Sağlıklı bir sosyalist dünyayı başka türlü kuramayız. İlk önce varacağımız gerçek bu olmalıdır. Yalpalamak bize çok gün yitirtir. Gençliğin gücü ister istemez halkın gücüyle birleşecektir.